Ayrım 11, sayfa 134. Hemen ressama gitmek üzere yola düştü. Ressam mahkeme kalemlerine düpedüz ters bir yönde, bir kenar mahallede oturmaktaydı. Mahkeme kalemlerinin bulunduğu yere göre daha da yoksul bir semtti burası. Evler daha bir kasvetli ve karanlık, sokaklar pislik içindeydi. Çöpler eriyen karlarla ağır ağır oradan oraya sürükleniyordu. Ressamın kaldığı evin sokak kapısının yalnız bir kanadı açıktı. Öteki kanadının altında ise duvara bir delik açılmıştı. Kağıt tam yaklaştığında sarı renkte buharlı bir su delikten fışkırmaya başladı. Sudan kaçan iri birkaç fare oracıktaki bir lağıma attı kendini. Merdivenlerin hemen önünde bir çocuk yüzük oyun yatmış ağlıyordu. Ama kapının öbür başındaki bir tenekeci dükkanından gelen aşırı gürültü dolayısıyla ses pek işitilmiyordu. Dükkanın kapısı açıktı. Üç kişi önlerindeki işin başında bir yarım daire yapmış, ellerindeki çekişleri pat küt indiriyordu. Duvarda asılı kocaman ve beyaz bir teneke levhadan yansıyan soluk bir ışık, iki işçinin arasından sızarak içeridekilerin yüzleriyle önlüklerini aydınlatmaktaydı. K bütün bunlara sadece şöyle bir bakmakla yetindi. İşini elden geldiğince çabuk bitirmek, ressamla birkaç kelime konuşup öğreneceklerini öğrendikten sonra hemen bankaya dönmek istiyordu. Burada elde edeceği en ufak bir başarı, bankada o günkü çalışmasını da olumlu yönde etkileyecekti. Evin üçüncü katına gelince adımlarını ister istemez yavaşlattı. Soluk soluğa kalmıştı. Gerek merdiven, gerek katlar alabildiğine yüksekti. Ve elindeki adrese göre ressam ta yukarıda, tavan arasındaki bir odada oturuyordu. Üstelik hava pek bunaltıcıydı. Daracık merdivenleri iki yanda duvarlar kuşatıyor, duvarların neredeyse tepelerinde yer yer küçük pencereler görüyordu K. Tam biraz şöyle durmuştu ki, odanın birinden fırlayan birkaç kız gülüşerek merdivenlerden çıkmaya başladı. K kızların arkasından ağır ağır tırmandı merdiveni. Derken kızlardan birinin ayağı tökezleyip öbürlerinin gerisinde kaldı. K kızı yetişti ve onunla yan yana merdivenleri çıkarken sordu. Ressam Titorelli diye biri oturuyor mu burada? 13 yaşında var yok, biraz kamburca kız bu soru üzerine dirseğiyle dürttü K'yı. Başını kaldırıp göz ucuyla kendisine baktı. Ne küçüklüğü, ne vücudundaki özrü daha şimdiden yoldan çıkmasını önleyememişti. Gülümsemeye bile gerek görmeksizin doğrudan davetkar bakışlarla K'yı süzüyordu. K, onun bu tavrını fark etmemiş gibi yaparak, ''Ressam Titorelli'yi tanıyor musun?'' diye sordu. ''Evet'' der gibi başını salladı kız. Sonra kendisi sordu. ''Ne yapacaksınız Titorelli'yi?'' K, Titorelli üzerinde ayaküstü biraz bilgi edinmeyi uygun bularak, ''Resmimi yaptıracaktım'' diye cevapladı. Ağzını açabildiği kadar açıp, ''Resminizi mi yaptıracaktınız?'' diye sordu kız. Sanki son derece şaşırtıcı ya da yersiz bir şey söylemiş gibi eliyle usulcacık K'ya vurdu. Sonra iki eliyle zaten pek kısa eteğini kaldırdı. Sesleri yukarılarda iyice duyulmaz olmuş öbür kızların ardından var gücüyle koşmaya başladı. Ama merdivenlerin ilk dönemecinde kızlarla yeniden karşılaştı K. Besbelli, kambur arkadaşlarından buraya gelişindeki niyeti öğrenmiş, onu beklemişlerdi. Merdivenin sağında solunda dikilmiş duruyorlardı. K'nın aralarından rahatça geçebilmesi için sağlı sollu duvarlara yaslandılar. Önlüklerinin orasını burasını düzelttiler. Hepsinin de yüzünde ve iki sıra olup K'yı aralarından geçirmelerinde çocuksu, aynı zamanda yoldan çıktıklarını gösteren bir ifade vardı. K geçip gidince yeniden gülüşerek bir araya geldiler. Kambur kız öne düşüp K'ya yol gösterdi. K da kızın yardımıyla hemen buldu yolu. Bir ara dosdoğru merdivenleri çıkmak isterken kız bir yan merdiveni gösterdi. Titorelli'nin odasına buradan gideceğini bildirdi. Merdivende pek dardı. Upuzun, dönemetsiz çıkıyor, yukarıda hemen Titorelli'nin kapısının önünde sona eriyordu. Kapının üstünde ufak ve eğik bir pencere vardı. Dolayısıyla nispeten aydınlıktı burası. Tahtalardan çatılmış kapı boyanmadan bırakılmış, üzerine kırmızı boya kullanılarak iri harflerle Titorelli ismi yazılmıştı fırçayla. K, ardı sıra gelen kızlarla merdiveni henüz yarılamıştı ki, bir sürü ayak sesinin çıkardığı gürültüden olacak az bir şey aralandı kapı ve aralıkta bir adam belirdi. Galiba yalnız bir gecelik vardı üzerinde. Kalabalığı görünce "Oo!" diye bağırarak yine gözden kayboldu. Kambur kız sevincinden ellerini çırptı, ötekiler ise daha çabuk yürümesi için K'yı arkadan sıkıştırmaya başladılar. Ama henüz yukarı varmamışlardı ki ressam ansızın ardına kadar açtı kapıyı. Yerlere kadar eğilerek K'yı içeri buyur etti. Kızları kovdu, o kadar yalvarıp yakardılar, güzellikle giremeyince zorla girelim diye o kadar uğraştılar, gene de hiçbirini içeri almadı. Yalnız kambur olanı ressamın kollarının arasından bir yolunu bulup odadan içeri kaymıştı. Ama ressam arkasından seyirterek eteğinden yakaladı kızı. etrafında şöyle bir döndürüp götürerek kapının önüne, öbür arkadaşlarının yanına bıraktı. Ötekiler, ressamın yokluğunda eşiği aşmayı göze alamamışlardı. Bütün bunlara ne diyeceğini bilemiyordu K. Sanki her şey dostça bir anlaşma havası içinde olup biter gibiydi. Kapıdaki kızlar birbirinin ardından boyunlarını uzatıp ressama, K'nın anlayamadığı şakamsı sözler söylediler. Hani elinde kambur kız adeta havada uçarken, ressamın kendisi de gülmüştü buna. Sonra kapıyı kapadı ressam. K'nın önüne gelip yeniden eğildi. Ona elini uzattı. Ressam Titorelli diyerek kendini tanıttı. K ardından kızların fısıldaştıkları kapıyı göstererek ''Anlaşılan bu evde pek seviyorlar sizi.'' dedi. ''Aman bırak şu maskaraları.'' diye cevapladı ressam. Geceliğinin yakasını iliklemeye çalıştıysa da beceremedi. Ayrıca yalın ayaktı. Üzerinde sadece bol ve soluk renkli bir keten pantolon vardı. Pantolon bir kayışla tutturulmuştu. Kayışın ucu boşlukta sallanıyor, sağa sola çarpıyordu. Tam o anda son kalan düğmesi de koptu geceliğin. Gecelikle uğraşmaktan vazgeçerek ''Bu maskaralar da gerçekten dert başıma.'' diye söylendi ressam. Bir sandalye getirip K'ya oturması için ısrar etti. Bir gün işlerinden birinin, aralarında yok şimdi kendisi, resmini yapmıştım. O zamandan beri peşimdeler. Ben buradaysam kendim izin veririm, girerler içeri. Ama baktılar ki yokum, en azından biri odadadır hep. Kapı için bir anahtar uydurmuşlardır, elden ile dolaştırıp dururlar. Bir rahatsızlık ki akıl alacak gibi değil. Bir gün yanımda bir hanımla gelirim eve, hanımın resmini yapacağım. Anahtarı sokup açarım kapıyı, bir de ne göreyim? Senin kambur şu küçük masada oturmuş, elinde fırça, dudaklarını kırmızıya boyamıyor mu? Öte yandan göz kulak olması gereken küçük kardeşleri ortalıkta fink atıyor. Pisletmedik köşe bırakmıyorlar. Bir başka sefer, ki daha dün geldi başıma, gece geç vakit eve dönerim, durumumdan ve etrafın dağınıklığından ötürü sizden özür dilerim bunun için, tam yatacağım, bacağıma bir çimdik. Eğilip bakarım ki gene bunlardan biri. Çekip alırım karyolanın altından. Ne diye böyle üzerime düşerler bilmem. Kendileri için can atmadığımı siz de gördünüz. Tabii bu işime de sekte vuruyor. Şu atölye bana bedava verilmeseydi, şimdiye kadar çoktan çıkıp giderdim buradan. Tam o anda kapı arkasından ince bir ses, nazlı ve ürkek sordu. Titorelli, gelelim mi artık? Hayır, diye cevapladı ressam. Peki yalnız ben, diye sordu sesin sahibi bunun üzerine. Sen de, dedi ressam. Ve sonra gidip kapıyı kilitledi. K, bu arada şöyle bir göz gezdirmişti çevresine. Kendisine kalsa, bu derme çatma küçük odaya atölye demek dünyada aklına gelmezdi. Ne eni ne boyu atılacak iki uzun adımdan geniş değildi pek. Döşemesi, duvarları, tavanı hep ahşaptı. Tahtalar arasında dar aralıklar vardı. Karşı duvara bitişik bir yatak bulunuyor, üzeri renk renk yastık ve yorganlardan geçilmiyordu. Orta yerde bir sehpa, sehpanın üzerinde bir resim görülmekteydi. Kolları yere kadar değen bir gömlekle üstü örtülmüştü. Kanın arkasında bir pencere yer alıyor, sisli havada komşu evin karla örtülü çatısından ilerisi seçilemiyordu. Kilit içerisine dönen anahtarın sesini işitince burada pek fazla kalmak istemediğini anımsadı K. Cebinden fabrikatörün mektubunu çıkarıp ressama uzattı. Bu bay tanıdığınızmış. Bana sizden söz etti. Onun tavsiyesi üzerine geldim, dedi. Ressam şöyle bir göz gezdirdi mektuba. Sonra kaldırıp yatağın üzerine attı. Hani fabrikatör kesin bir dille adamı tanıyorum demese ve vereceği sadakalara muhtaç bir kimse olduğunu belirtmeseydi, şu anda ressamın fabrikatörü tanımadığı ya da hiç değilse kendisini anımsamadığı sanılabilirdi. Üstelik ressam, ''Resim mi satın almak istiyorsunuz yoksa resminizi mi yaptıracaksınız?'' diye sorunca karşıya şaşırarak adamın yüzüne baktı. Mektupta ne yazılıydı acaba? K kuşkusuz öyle sanmıştı ki fabrikatör kendisinin yalnız dava üzerinde bilgi edinmek üzere geldiğini Titorelli'ye bildirmektedir. Anlaşılan çok acele etmiş, düşünüp taşınmadan buraya koşup gelmişti. Ama o anda ressamın sorusuna bir cevap vermesi gerekiyordu. Sehpaya bir göz atarak, ''Bir resim üzerinde çalışıyorsunuz galiba.'' dedi. ''Evet.'' diye cevapladı ressam. Sonra sehpanın üzerinden sarkan gömleği alarak yatağın üzerine mektubun yanına fırlattı. ''Bir portre. İyi bir şey olacak ama henüz bitmedi.'' Böylelikle talih K'ya güler yüz göstermiş, mahkemeden söz açma fırsatı açıkça önüne çıkmıştı. Çünkü besbelli bir yargıç portresiydi bu. Ayrıca avukatın çalışma odasındaki resme şaşılacak ölçüde benziyordu. Hani buradaki bambaşka bir yargıçtı, şişmandı, yüzünün iki tarafında yanakların ta yukarılarına kadar uzanan fırça gibi siyah bir top sakalı vardı. Sonra avukatın çalışma odasındaki bir yağlı boya resimdi. Bu ise pastel boyalardan silik ve belli belirsiz yapılmıştı. Ama başka her bakımdan bir benzerlik vardı aralarında. Bu resimde de yargıç koltuğuna sımsıkı tutunmuş, gözdağı veren bir edayla doğrulup kalkmak ister gibiydi. "Sanırım bu bir yargıç," diyecek oldu Kahemen. Ama sonra şimdilik kendini tutarak ayrıntılarına dikkat etmek ister gibi resme sokuldu. Orta yerde koltuğun sırt dayayacak yerinin üzerine dikilen şeyin ne olduğunu kestiremeyerek sordu ressama. "Biraz daha üzerinde durmak gerekiyor," diye cevapladı ressam. Oracıktaki küçük bir masadan bir pastel boya alıp figürün kenar kısımlarında çalışmaya koyuldu. Ama yine de Ka figürün ne olduğunu çıkaramadı. "Adaleti canlandırıyor," dedi ressam sonunda. Bunu işitince, "Şimdi bildim," dedi Ka. "Şu gözlerindeki bağ, şu da terazi olacak. Ama topuklarında kanatlar var, havada uçuyor sanırım." "Evet," dedi ressam. "Böyle sipariş verdiler de. Doğrusunu isterseniz, adalet ve zafer tanrıçası bir arada." "İyi bir bağlantı değil bu," dedi Ka gülümseyerek. "Adalet tanrıçasının olduğu yerde durması gerek. Yoksa terazi sağlanır, adil bir yargıya varılamaz." Ressam, "Ben sipariş verene bakarım," diye cevapladı. Sözleriyle kimseyi gücendirmek istememişti Ka. "Tabii tabii," dedi. "Siz figürü gerçekte koltuğun arkalı üzerinde nasıl dikiliyorsa öyle geçirdiniz resmi." "Hayır," dedi ressam. "Ben ne figürü ne de koltuğu gördüm. Aslı yok bütün bunların. Bana şöyle şöyle bir resim yapacaksın," dediler, "o kadar." "Nasıl?" diye sordu Ka. Ressamı kasten pek anlamamış gibi yaptı. "Bu koltuğunda oturan bir yargıç değil mi yani?" "Evet," dedi ressam. "Ama yüksek bir yargıç değil. Böyle bir koltukta da dünyada oturmamıştır." "Peki neden böyle heybetli bir poz takınmış da resmini yaptırıyor? Baksanıza, sanki mahkeme başkanı." "Evet, beyler kendini beğenmiş kimselerdir," dedi ressam. "Ama yukarıdan izin verilmiştir. Resimlerini böyle yaptırabilirler. Her kademedeki yargıcın resmini ne türlü yaptırabileceği inceden inceye hesaplanmıştır yasalarda. Ne var ki, bu resimde yargıcın cübbesi ve koltukla ilgili ayrıntıları pek belli olmuyor. Pastel boyalar iyi gitmiyor böyle resimlere." "Evet," dedi Ka. "Resmin pastel boyalarla yapılması tuhaf." "Yargıç böyle istedi. Bir hanım içinmiş," diye cevapladı ressam. Derken resmin manzarasıyla şevke gelmiş gibi gömleğinin kollarını kıvırıp eline birkaç pastel boya aldı. Ka ressamı izliyordu. Yargıcın hemen başının çevresinde titrek fırça vuruşlarıyla pembe bir gölgenin belirdiğini gördü. Gölge ışınlar halinde bir yelpaze gibi açılarak resmin kenarına kadar uzanıyor ve orada kayboluyordu. Başı giderek bir süs ya da yüce bir nişan gibi kuşattı. Ama adalet figürünün çevresinde koyuluğunu eni konu yitirdi gölge. Figür biraz aydınlıkta kaldı. Bu aydınlıkta iyiden iyi öne çıkar gibiydi. Artık ne adalet ne de zafer tanrıçasının anımsatır yanı kalmıştı. Son durumuyla düpedüz bir av tanrıçasına benzemişti. Ressamın çalışmasını seyre fena dalmıştı Ka. Bu kadarı da fazlaydı. Nihayet payladı kendi kendine. Geleli hayli zaman olmuş, kendi işinin görülmesine yönelik bir girişimde bulunmamıştı. "Bu yargıcın adı ne?" diye sordu ansızın. Resmin üzerine iyice eğilmiş ressam, "Söyleyemem," diye cevapladı. Başta o kadar saygıyla karşıladığı konunu şimdi açıkça umursamaz gibiydi. Ressamın bu davranışına bir kafes gözüyle bakan Ka içerledi. Çünkü bu yüzden vakit kaybediyordu. "Mahkemedekilerin sırdaşısınız galiba," diye sordu. Ressam, pastel boyaları hemen bir kenara bırakıp doğruldu. Ellerini ovuşturup gülümseyerek Ka'ya baktı. "Haydi, çıkarın şu baklayı ağzınızdan," dedi. "Sizin niyetiniz mahkeme konusunda bir şeyler öğrenmek. Tavsiye mektubunuzda da yazıyor ya. İlkin benim resimlerden söz açtınız ki beni de elde edebilirsiniz. Ama doğrusu kızmıyorum size. Bu yoldan beni ele geçirmeyeceğinizi nereden bilebilirdiniz?" Ka bir itirazda bulunmak isteyince "Rica ederim," diye ekledi. Kesinlikle karşı koyarak. "Hem söylediğiniz doğru tamamen. Mahkemedekilerin sırdaşıyım." Derken bu gerçeği kendine alıştırması için Ka'ya zaman bırakmak ister gibi ara verdi konuşmasına. Ansızın kapı arkasından yine kızların sesi işitildi. Anahtar deliğinin başında içip kakışıyor olacaklardı. Belki kapı tahtaları arasındaki yarıklardan da görülebiliyordu içerisi. Söylediklerinden ötürü özür dilemeyi bir yana bıraktı Ka. Çünkü ressamın dikkatini başka bir konu üzerine çekmek istemiyordu. Ama kuşkusuz onun pek de fazla kasılıp kendisi için adeta erişilmez bir uzaklığa kayması dilediği bir şey değildi. Bu yüzden "Resmi bir görev mi bu?" diye sordu. Ka'nın sorusu daha fazla konuşmasını önlemiş gibi "Hayır," diye cevapladı ressam kısaca. Ama Ka ressamın susmasını istemiyordu. "Her neyse," dedi. "Çokluk böyle resmi olmayan görevler resmi görevlere göre daha çok nüfus sağlar insana. Benimkisi de işte böyle bir görev," dedi ressam. Ve kaşlarını çatarak başıyla Ka'nın söylediklerini doğruladı. "Dün fabrikatörle sizin dava üzerinde konuştum. bana acaba size yardım edebilir miyim diye sordu. Ben de bana bir uğrasın bakalım dedim. Şimdi böylesine çabuk sizi burada görmek beni sevindirdi. Anlaşılan bu iş sizi pek ilgilendiriyor. Hiç şaşırmam doğrusu. Ama ilkin şu paltonuzu çıkarsanız nasıl olur acaba? Kaan'ın niyeti pek kısa bir süre kalmaktı. Ama yine de ressamın önerisini büyük bir memnunlukla karşıladı. Zaten odadaki havadan giderek bunalmaya başlamıştı. İkide bir hayretle gözlerini çevirip köşedeki yanmadığı kesinlikle belli olan saç sobaya bakıyordu. Odadaki ağır havanın nedeni belirsizdi. Ka paltosunu çıkarıp üstelik ceketinin düğmelerini çözerken ''Sıcak olmadan yapamıyorum ben'' dedi ressam özür dilercesine. ''Hoş bir sıcaklık değil mi? Bu bakımdan odanın konumuna hiç diyecek yok.'' Ka cevap vermedi ama kendisinde hoşnutsuzluk uyandıran sıcak değil, daha çok odadaki ağır ve adeta solunmaz havaydı. Anlaşılan epeydir havalandırılmamıştı içerisi. Ressam sehpanın önündeki tek sandalyeye çöküp kendini de yatak üzerine oturmaya boyun edince Ka'nın içindeki keyifsizlik iyice büyüdü. Üstelik yatağın kenarına şöyle ilişmesini besbelli yanlış yorumlayan ressam ''Lütfen rahat oturun'' diye ısrarda bulundu. Ka'nın duraksadığını görünce kendisi gelerek onu yatak ve yastıkların ortasına itti. Sonra yine sandalyesine dönüp sonunda davasıyla ilgili ilk soruyu yöneltti Ka'ya. Soruyu işitir işitmez Ka her şeyi unuttu. ''Suçsuzsunuz öyle mi?'' diye sormuştu ressam. ''Evet'' diye cevapladı Ka. Soruya cevap vermekten, hele cevap verdiği kimsenin resmi bir kimliği olmayışından, yani verdiği cevabın kendine bir sorumluluk yüklemeyişinden adeta haz duyar gibiydi. Şimdiye kadar ona hiç kimse böylesine açık bir soru yöneltmemişti. Duyduğu hazın tadını çıkarmak için ''Tamamen suçsuzum'' diye ekledi. ''Demek öyle'' dedi ressam. Başını eğip düşüncelere dalar gibi yaptı. Sonra yine birden başını kaldırarak ''Madem ki suçsuzsunuz, iş pek basit o zaman'' dedi. Bunun üzerine Kaan'ın bakışı bulutlandı. Mahkemenin bu sözde sır ortağı cahil bir çocuk gibi konuşuyordu. ''Benim suçsuzluğum işi basitleştirmez'' diye cevapladı. Ama yine de gülümsemeden duramadı. Usulca ve yatsıyan bir edayla başını salladı. Mahkemenin işlerine dalıp kaybolduğu o bir sürü ayrıntı ve inceliklere bağlı bir şey. Sonunda bakarsanız olmayacak bir yerden ağır bir suç bulup çıkarırlar ortaya. Ka gereksiz yere düşüncelerin akışını sekteye uğratıyormuş gibi ''Evet evet orası öyle'' dedi ressam. ''Ama siz suçsuzsunuz sanırım.'' ''Suçsuzum'' diye cevapladı Ka. ''Siz ona bakın'' dedi ressam. Karşı nedenlerin etkisi altında kalacak gibi görünmüyordu. Ne var ki böyle kestirip atmasına karşın yürekten inanmış da onun için mi yoksa sırf kayıtsızlıktan mı böyle konuşuyor anlaşılamıyordu. İlkin bu noktayı açıklığa kavuşturmak istedi Ka. ''Elbet sizin mahkeme üzerindeki bilginiz benimkinden daha çoktur.'' dedi. ''Benim bu konuda işittiklerimden öte pek bir bilgim yok. Bildiklerimi de çeşitli kimselerden duydum. Ama hepsi bir yerde birleşiyor bunların. Mahkeme öyle boş davalar açmaz. Bir kez dava açtı mı sanığın suçluluğuna inanır düpedüz ve bir daha bu inancından zor döndürülür.'' ''Ne zoru?'' dedi ressam bir elini havaya kaldırarak. ''Dünyada döndürülmez. Şimdi şurada bütün yargıçların resimlerini bir tuvalin üzerine çizsem de karşılarına geçip kendinizi savunmaya kalksanız gerçek bir mahkeme önündekinden daha çok başarı kazanırdınız.'' ''Öyle'' diye cevapladı Ka kendi kendine. Buraya yalnız ressamın ağzını arayıp bilgi almak üzere geldiğini unutmuştu. Bu arada kapı arkasından tekrar sordu kızlardan biri. ''Titorelli, daha çok var mı gitmesine kuzum?'' ''Susun'' diye bağırdı ressam kapıya doğru. ''Görmüyor musunuz? Bayla bir iş üzerinde konuşuyoruz.'' Ama kız bu cevapla yetinmeyerek yeniden sordu. ''Yoksa resmini mi yapacaksın onun?'' Ressam karşılık vermeyince ''Yapma sakın, olmaz mı?'' diye ekledi kız. ''Çok çirkin bir adam.'' Hemen ardından kızın sözlerini doğrulayan karma karışık ve anlaşılmaz bağırışmalar duyuldu. Ressam sıçrayıp giderek biraz araladı kapıyı. Kızların ellerini kenetleyerek ricayla kendisine uzattığı görülüyordu. ''Kesin şu gürültüyü, yoksa hepinizi merdivenden yuvarlarım aşağı.'' diye çıkıştı ressam. ''Oturun işte oraya. Basamaklara. Sesinizi çıkartmayın.'' Sözünü hemen dinlememiş olacaklar ki bu kez emreder gibi üsteledi. ''Çökün bakayım şu basamaklara. Çökün haydi.'' Ancak bunun üzerine ortalık sakinleşti. ''Affedersiniz'' dedi ressam Kaan'ın yanına dönerek. Ka başını çevirip kapıya bile pek bakmamıştı. Ressam kendisini kızlara karşı koruyacak mı, korumayacak mı, koruyacaksa nasıl koruyacak hiç merak etmemiş. Bunu ressamın kendisine bırakmıştı. Ve şimdi ressam kulağına eğilip dışarıdan işitilmemesi için fısıldayarak ''Bu kızlar da mahkemeden'' deyince yine pek istifini bozmadı. ''Nasıl?'' diye sordu yalnızca ve başını yana eğerek ressama baktı. Ama yeniden sandalyesine oturan ressam yarı şaka yarı açıklayarak ''Zaten her şey mahkemeyle ilgili.'' diye ekledi. ''Ben henüz fark etmedim böyle bir şey.'' dedi K kestirip atarak. Ressamın son sözlerindeki genellik kızlara ilişkin sözlerindeki tasalandırıcı havayı dağıtmıştı. Yine de K gözlerini çevirip kısa bir süre kapıya bakmadan duramadı. Kapı arkasında basamaklar üzerinde artık uslu uslu oturuyordu kızlar. Yalnız içlerinden biri tahtalar arasındaki bir yarıktan bir çöp sokmuş, yavaşçacık aşağı yukarı oynatıyordu. ''Henüz mahkeme üzerinde derli toplu bir bilginiz yok görünüyor.'' dedi ressam. Bacaklarını açacağı kadar açmış, ayak burunlarıyla yeri dövüyordu. ''Ama madem suçsuzsunuz, böyle bir bilgiye gereksinim de duymayacaksınız. Ben tek başıma sizi kurtaracağım bu işten.'' ''Peki nasıl?'' diye sordu K. ''Hani demin dediniz ki mahkeme asla kanıtlarla iş görmez.'' ''Ama yalnızca mahkeme önüne çıkarılan kanıtlardı benim söylediğim.'' diye cevapladı ressam. Ve sanki K aradaki ince ayrımı fark etmemiş gibi işaret parmağını havaya kaldırdı. Oysa mahkemenin açıktan açığa haberi olmadan, yani görüşme ve danışma salonlarında, koridorlarda, hatta örneğin benim bu atölyede yapılacak çalışmalar başka kuşkusuz. Doğrusu ressamın söyledikleri K'ya o kadar inanılmaz görünmüyor, başkalarından duyup işittiklerine uygun düşüyordu. Hatta pek umut verici sözlerdi bunlar. Yargıçlar, kişisel ilişkilerden yararlanılarak, gerçekten avukatın belirttiği gibi kolayca yönetilebiliyorsa, o zaman ressamın bu kendini beğenmiş yargıçlarla ilişkileri pek önem taşıyordu. Hiç değilse küçümsenmeye gelmeyecek şeylerdi. O vakit ressam da K'nın çevresine topladığı yardımcılar arasına katılabilirdi pekala. Bir defasında bankadaki işleri iyi çekip çeviriyorsun diye övmüşlerdi K'yı. İşte şimdi iş başa düşmüş, bu yeteneğini çetin bir sınavdan geçirmek için karşısına güzel bir fırsat çıkmıştı. Açıklamasının K üzerindeki etkisini bir süre izleyen ressam, çekingen bir edayla ''Dikkatinizi çekmedi mi?'' diye sürdürdü konuşmasını. ''Adeta bir hukukçu gibi konuşuyorum. Neden? Biliyor musunuz? Boyuna mahkemedeki baylarıyla düşüp kalkıyorum da ondan. Kuşkusuz bu hali yarar sağlıyor bana. Ama insan sanatsal gücünü de büyük ölçüde yitiriyor.'' ''Peki yargıçlarla ilk ilişki kurmanız nasıl oldu?'' diye sordu K. Doğrudan yardımına başvurmadan önce ressamın güvenini kazanmak istiyordu. ''Çok basit.'' diye cevapladı ressam. ''Bu ilişki atalarımdan kaldı bana. Benden önce babam mahkeme ressamıydı. Bu öyle bir iş ki babadan oğula aktarıla gelir hep. Bunun için yeni adam almazlar. Çeşitli kademelerdeki memurların resimlerinin nasıl yapılacağı konusunda o kadar değişik, çok sayıda, hele o kadar gizli kurallar konulmuştur ki zaten sayılı aileler dışında kimse bilmez bunları. Örneğin şuradaki göz var ya, içinde babamın notları durur hep. Kimseye göstermem. Ama işte bu notlardan haberi olan biri yargıç resimleri yapabilir ancak. Bana gelince, ben notları kaybetsem de yalnız ezberimdeki kurallar yeterlidir. Kimse ayağımı kaydıramaz. Çünkü her yargıç tıpkı eski büyük yargıçlar gibi resmi yapasın ister. Bunun üstesinden de yalnız ben gelirim. O anda aklı bankadaki işine giden K, imrenilecek şey doğrusu diye cevapladı. Yani işiniz çok sağlam. Evet çok sağlam dedi ressam ve gururla omuzlarını kaldırdı. Onun için de kimi zaman darda kalmış bir sanığa yardım elini uzatmayı göze alabilirim. Ressamın darda kalmış dediği sanki kendisi değilmiş gibi, ''Peki nasıl?'' diye sordu K. Ama ressam araya laf karıştırılmasına izin vermeyerek sürdürdü konuşmasını. ''Örneğin sizin davada tamamen suçsuz olduğunuza göre ne yapacağımı biliyor musunuz?'' Suçsuzluğunun ikide bir öne sürülmesi K'nın sinirine dokunmaya başlamıştı. Bazen öyle sanıyordu ki ressam sanki böyle yapmakla kendisine yardım etmek için davanın olumlu bir sonuca ulaşmasına şart koşuyordu. Kuşkusuz o zaman da yardım diye bir şeyin söz edilemezdi. İçindeki bu tür kuşkulara karşın kendini tutuyor, ressamın sözünü kesmiyordu. Yardımından olmak istemiyordu onun, bunu kafasına koymuştu. Sonra ressamdan gelecek yardımın, avukatın yardımına göre hiç de daha kuşku götürür yanı yoktu. Hatta K, daha bir iyi niyetle ve açık yürekli yapılmak istendiğinden ressamın yardımını avukattan gelecek yardıma pek üstün tutmaktaydı. Ressam sandalyesini yatağa daha çok yaklaştırıp sesini kısarak konuşmasını sürdürdü. Başta soracaktım, unuttum. Sizin istediğiniz ne tür bir aklanma? 3 seçenek var ortada çünkü. Gerçek aklanma, sözde aklanma, sürüncemede bırakılma. Gerçek aklanma elbet içlerinden iyisi. Gel gelelim, benim bu konuda en ufak bir etkim olamaz. Bana kalırsa zaten tek bir kişi yoktur ki böylesi bir aklanmada etkisi olabilsin. Galiba bu konuda sanığın suçsuzluğuna kalıyor bütün iş. Madem siz de bir suç işlemediniz, bu suçsuzluğunuza pekala güvenebilirsiniz. O zaman da benim ne yardımıma gereksinimiz var demektir, ne de bir başkasının.